Harika Bilim'e hoş geldiniz. Bu bölümde size bilim dünyasından en yeni gelişmeleri aktaracağız. Bilim dünyası son haftalarda neleri konuştu? Önce hızlıca bunlara bir bakalım ve sonra detaylara geçelim.
10 Aralık'ta Nobel Ödül Töreni düzenlendi. Bu törende kimler hangi araştırmalarıyla ödüle layık görüldü? Sibirya'da bulunan 9000 yıllık bizon fosili bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Rosetta uydusunun uzay yolculuğu devam ediyor. Hayvanlar dünyasının en zeki onu kimler? Görülmeyen bir nesnenin fotoğrafı nasıl çekilir? Harika Bilim başlıyor.
Sibirya'da 9000 yıllık bütün olarak korunmuş bir step bizonu bulundu. Ancak bu antik bizonu diğer bulunan fosillerden ayıran önemli bir özelliği var. Tüyleri, derisi, tüm iç organları, kısaca tüm beden olarak korunmuş halde bulunmuş olması. Biliyorsunuz, bin yıllık, milyon yıllık hayvan fosilleri doğada kayaların arasında ancak sert dokuları, yani kemikleri taşlaşmış halde bulunuyor. Ancak bu bizon, Sibirya buzullarının içinde tüm bedeni korunmuş halde bulundu. Bu önemli. Çünkü 9000 yıllık bir bizonun günümüz bizonlarından hem görünüm hem fizyolojik açısından hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi evrimcilerin iddiası canlıların binlerce hatta milyonlarca yıllık süreç içerisinde ilkelden gelişmişe doğru evrimleşerek bugünkü mükemmel yapılarına ulaştıklarıdır. Bakın burada 9000 yıllık bizonu görüyoruz. O günkü haliyle olduğu gibi bugüne gelmiş. Dişleri, boynuzları, tüyleri, derisi, kuyruğu, her şey bugün yaşayan bizonlarla birebir aynı. Peki iç organları? Bilim adamları bu hayvana nekropsi, yani hayvanlara yapılan otopsi yaptılar. Kalbinin, kan damarlarının ve sindirim sisteminin hala olduğu gibi yerinde olduğunu tespit ettiler. Hatta o kadar iyi korunmuş ki araştırmacılar her organdan incelemek üzere birer doku örneği almayı bile başardılar. Böylece evrimsel bir süreç olmadığı bir kez daha ispatlandı. Bu araştırmanın detaylı sonuçları yayınlandığında size bu ekranlardan bilgileri aktaracağız. Kasım ayında bilim dünyasında son yılların belki de en önemli başarısı Avrupa uzay üssünden geldi. Rosetta isimli uydu kuyruklu yıldızın üstüne bir sonda monte etti. Peki bu ne anlama geliyor? Hayatımızda ne gibi bir değişikliğe yol açacak? Ayrıntıları birazdan bakacağız. Bir soruyla başlamak istiyorum. Görülmeyen bir cismin fotoğrafını çekmek sizce mümkün mü? Şaşırtıcı ama evet. Kuantum fiziğiyle artık bu mümkün. Şimdi öyle bir fotoğraf çektiğinizi düşünün ki ne fotoğrafını çektiğiniz cismi görebiliyorsunuz ne de ondan yansıyan ışık fotoğraf makinenize ulaşıyor. Ama kameranızda o cismin görüntüsü oluşuyor. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Ama bu tamamen gerçek. Bu deneyin ayrıntılarına girmeden önce görme olayını ve gözlerimizin basit birer kopyası olan fotoğraf makinelerinin çalışma prensibine bir bakalım.
Karanlık bir odaya girdiğinizde ışığı yakarsınız. Lambadan çıkan ışık ışınları cisimlere çarpar. Bir kısmı cisim tarafından tutulur, bir kısmı da gözünüze gelecek şekilde yansır. Böylece etrafınızdaki cisimleri görürsünüz. Fotoğraf makineleri de gözümüz gibi bu yansıyan ışık ışınlarını toplar ve fotoğraf haline getirir. Günümüzde farklı ışık türlerine göre farklı kameralar kullanılarak fotoğraf çekilebiliyor. Örneğin röntgende X ışınları kullanılarak vücudumuzun içi görüntülenebiliyor.
Evet, fotoğraf makinesi ve kameralar prensipte gözlerimizle aynı mantıkla çalışırlar. Ancak gözlerimizdeki mükemmel yaratılış ile fotoğraf makineleri arasındaki teknoloji arasında adeta bir uçurum vardır. Gözlerimiz görüntüyü üç boyutlu algılar. Işık ve odak ayarları anında yapılabilir. Bugün en gelişmiş fotoğraf makinelerinin henüz bu teknolojiye ulaşmadığını biliyoruz. Peki cisimler eğer kendisine bir ışık ışını yani foton çarptığında görülebiliyor ve fotoğrafı çekiliyorsa ortamda var olmayan bir cisim fotoğraf makinesiyle görüntülenebilir mi? Kuantum fiziğine göre evet, görüntülenebilir. Bilim insanları geçtiğimiz günlerde bu tezlerini ispatlayan bir deney gerçekleştirdiler. Nature dergisine yayınlanan bu deneyde kuantum seviyesinde oluşan özel ışık ışınları ile bir cisim ışık ona değmese de görüntülendi. Şimdi dikkatle ekrana odaklanın çünkü deneyin detaylarına geçiyoruz.
Viyana Üniversitesi Kuantum Optik ve Bilim Merkezi'nden bilim insanları temeli kuantum fiziğine dayanan devrim niteliğinde yeni bir görüntüleme metodu geliştirdiler. Bu deneyde kuantum fiziğinin öncü bilim insanı Schrödinger'in anısına bir kedi figürü ve dolanık fotonlar kullanıldı. Bu deneyin en çarpıcı yanı fotonların kedi figürüyle hiç etkileşime girmemiş olması. yani kedi figürünü belirleyen fotonlar onu kaydeden kamera tarafından algılanamıyor. Bilim insanları kedi cisminin fotoğrafını direkt olarak çekmeden kuantum bağlantısını kullanarak kedi görüntüsünün kamerada oluşmasını sağladılar. Bunu yaparken araştırmacılar sarı ve kırmızı dolanık foton çiftleri oluşturdular. Sarı fotonları kedi figürünün üstüne gönderdiler. Kırmızı fotonları ise kamerayı yönlendirdiler. Bu fotonların dolanıklılık özelliği sayesinde kırmızı fotonlar kedi figürünü kameraya yansıttılar. Kırmızı fotonlar bu görüntüyü sarı ikizleri ile olan kuantum bağlantıları sayesinde oluşturdular. Silikon kedi maketi kırmızı ışığa karşı geçirgen, yani üstüne kırmızı ışık tutulduğunda görülmüyor. Kamera ise sadece kırmızı ışıkla yansıyan görüntüleri algılıyor. Bu deney, cisimlerin kendilerini algılayan fotonlara karşı duyarsız olsalar dahi görüntülenebildiklerini ortaya koydu.
Evet, oldukça ilginç. Bunu daha basit bir anlatımla şöyle düşünün. Zifiri karanlık bir odada kameranın karşısında duran bir kedi maketinin sizden görüntüsünü almanız istendi. Işık olmadan bu mümkün mü? Elbette hayır. Çünkü nesneleri görmek, fotoğraflamak için o nesneye çarpıp geri dönen ışınların yani fotonların ortamda var olması gerekir. Bu deneyde dikkat ederseniz kedi figürünün bulunduğu ortama kameranın algılayamadığı kırmızı ışık veriliyor. Yani diğer bir deyişle kamera kör. Buna rağmen klasik fizik kurallarına aykırı olarak kamerada kedi figürü görüntülendi. Bunun sebebi dolanık ikiz fotonların kuantum ilişkisi. Evet, farkındayım, kulağa çok karmaşık geliyor, ancak şöyle düşünün, kamera sadece sarı ışığı algılıyor, kediye ise kırmızı ışık veriliyor. Ancak yine de kamerada kedi görüntüsü oluşuyor. Bu durumda akla şu soru geliyor. Etrafımızda gördüğümüz nesneler peki gerçekten oradalar mı? Acaba gerçek versiyonları başka bir boyutta mevcutlar ve biz de bu deneydeki kamera gibi kuantum dolanıklığı sayesinde bu cisimleri gerçekte karşımızda var olmadıkları halde mi görebiliyoruz? Aslında bu tarihte yaşamış tüm fizikçilerin, filozofların cevaplayamadığı bir soru. Bugüne kadar klasik fizikte, kuantum fiziğiyle maddenin varlığını ispat edemedi. Bugün bilim, maddenin zihnimizin dışındaki varlığını sadece varsayımla dayanarak kabul ediyor. Ancak bilimdeki gelişmeler yakında bu sorunun cevabına bizi ulaştıracak gibi görünüyor. En azından yakın zamanda kuantum görüntüleme tekniğinden tıp alanında faydalanabilecek.
Birazdan doğadaki 10 akıllı ile tanışacaksınız.
Bu yaz gök olayları açısından oldukça renkli geçti. 133 yılda bir dünyadan görünebilen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile birlikte muhteşem Perseid meteor yağmurlarına şahit olduk. Hatırlarsanız önceki programda bu muhteşem görüntüleri birlikte izlemiştik. Meteor yağmurunun ardından dünyamızın uydusu Ay'ın çeşitli evrelerini yaşadık. Süper Ay ve Kanlı Ay. Peki bu evrelerde gökyüzünde ne yaşandı? Bu isimler ne anlam ifade ediyor? Birlikte bakalım.
Ay tutulması, Güneş, Ay ve Dünya'nın aynı hizaya geldiği sırada Dünya'nın gölgesinin Ay üzerinde düşmesiyle gerçekleşir. Ay, Dünya'nın tam gölgesine girdiğinde saniyede yaklaşık 1 kilometre hızla hareket eder. Artık Güneş ışıkları direkt olarak Ay'ın üzerine düşemez. Dünya'ya düşen Güneş ışıkları atmosferden yansıyarak dolaylı olarak Ay üzerine düşer. Bu durumda Ay'ın yüzeyinin gri ya da koyu renk görünmesi, hatta Ay'ın görüntüden kaybolması beklenirken Ay bakır ve kırmızı bir renk alır. Bu astronomi olayına Kanlı Ay adı verilir. Kanlı Ay tutulması son 500 yılda sadece 3 kez gerçekleşti. Bu tutulma esnasında Güneş, Ay ve Dünya aynı hizaya geliyor ve Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşerek kırmızı görünmesine neden oluyor. Bu Güneş'in batışı sırasında gökyüzünün kırmızı renge bürünmesine benzer bir durum. Kanlı Ay tutulması bu yıl özellikle Amerika kıtasında çok net olarak izlendi. 78 dakika boyunca süren bu tutulma Türkiye'den gündüz olması nedeniyle izlenemedi. Bu yaz gerçekleşen tutulma 2014-2015 yılları içerisinde 4 kez gerçekleşecek olan tutulmaların ilkiydi. İkinci tutulma 8 Kasım 2014'te gerçekleşti. Tutulma NASA'nın canlı yayınıyla internetten de izlendi.
Bir sonraki Kanlı Ay tutulması ne zaman yaşanacak? 4 Nisan 2015 ve 28 Eylül 2015 tarihlerinde. Peki Kanlı Ay tutulmalarını bu kadar ilgi çekici kılan nedir? Bu tarihlerde gerçekleşen önemli olaylar. Yıl 1493. Bu yıl Kanlı Ay tutulmasının yaşandığı günlerde İspanyol İngilizasyonu Müslümanları ve Musevileri İspanya'dan sürgün etme kararını uygulamaya koydu. İkinci Kanlı Ay tutulması 1949'da yaşandı. Bu tarihte ise İsrail-Arap Savaşı başladı. Üçüncü tutulmanın tarihi ise 1967. Bu yıl Orta Doğu'da 6 gün süren Arap-İsrail Savaşı yaşanmıştı. Bundan sonraki tetrat yani dörtlü kanlay tutulması serisi 2032-2033 yıllarında yaşanacak. Genel kanıya göre bu yıllarda yaşanacak kanlay tutulması Hazreti İsa'nın yeniden gelişine işaret ediyor. Peki bu tutulma esnasında neden ay kızıl renge bürünüyor?
Işığın belli dalga boyları vardır. Farklı dalga boylarındaki ışığı farklı renkler olarak algılarız. Görünür ışığın tüm dalga boyları aynı anda gözümüze geldiğinde de beyaz ışık olarak algılarız. Ay tutulması sırasında dünya ay ve güneş arasına girer ve dünyanın çevresinde dairesel bir ışık halkası oluşur. Bu halka güneşten aya ulaşması beklenen ışınların dünyanın etrafında oluşturduğu yansımadır. Kızıl ay tutulmasında ayın kırmızı renk almasının nedeni kırmızı ışığın uzun dalga boyuna sahip olmasıdır. Gün ortasında gökyüzü mavi renktir. Güneşin açısının eğilmesiyle birlikte gökyüzünün rengi kızıla döner. Atmosferden geçen ışınlar tıpkı güneşin batışında olduğu gibi çok küçük bir açıyla atmosfere girerek uzun bir yol kat ederler. Bu sırada kısa dalga boyundaki ışıklar dağılırken kırmızı renk uzun dalga boyuna sahip olduğu için dağılmadan önce dünyanın yüzeyine sonra da ayın yüzeyine yansıyacak şekilde kırılır. Bu nedenle ay kızıl bir renk alır.
Evet, Kızılay'ın sırrı böyle. Bakalım 2015'te bir sonraki Kızılay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nereden izlenebilecek? Şimdi hazır olun. Sırada yaratılıştan yetenekli doğanın en akıllı 10 canlısı var.
Yeah, there's wow. Inter. That's right.
And their color.
Yes, their color difference. Yes. Yes. How many?
Hayvanlarda bu kadarı da olmaz dedirtecek bu akıllı davranışlar doğadaki yaratılışın nasıl incelikli ve muntazam olduğunu bize anlatıyor. Evet, şimdi size bu yılki Nobel Tıp Ödülleri'nden biraz bahsetmek istiyorum. Bu yıl Nobel Tıp Ödülü aynı alanda çalışma yapan 3 bilim insanına verildi. Yüzlerce yıldır bilim insanlarının, felsefecilerin cevabını aradığı bir sorunun sır perdesini kısmen aralayan tıp ödülünün sahipleri O'Keefe ve Mozo çifti. 870 bin euroluk para ödülüne de layık görüldüler. Peki, yüzlerce yıldır cevabı aranan bu soru nedir? İnsanlar konumlarını nasıl belirlerler ve uzaklık hislerini nasıl algılarlar? Şimdi hep birlikte izleyelim.
Bu yıl Nobel Tıp Ödülleri beyindeki GPS sistemin nasıl çalıştığını keşfeden 3 bilim insanına verildi. İngiliz John O'Keefe ve Norveçli karı koca Maybrit Moser ve Edward Moser, insan beyninde adeta bir GPS gibi çalışan, kişinin nerede olduğunu ve nereye gideceğini haritalayarak bu bilgileri hafızaya depolayan sinir hücrelerini keşfetti. Nörobilim profesörü John O'Keefe, beyinde hipokampüste bulunan konu hücrelerinin varlığını ortaya çıkardı. Bu hücreler grup halinde çalışarak görme duyusundan bağımsız bir şekilde kişinin nerede olduğunu anlamasını sağlayan hayali bir harita oluşturuyorlar. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde canlı yeni bir yere girdiğinde konum hücrelerinin aktif hale geçip hemen o bölgenin bir haritasını çıkardıkları anlaşıldı.
Sabah uyanıp gözümüzü açtığımız anda nerede olduğumuzu hemen biliriz. Mutfağın yeri, merdiven basamakları, işe gidilecek yol, bunların hepsi kare kare hafızamızdadır. Beynimiz mükemmel bir GPS sistemiyle çalışır. Bu sistemde devreler, elektronik çipler, kablolar yok. Sadece ve sadece çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı mikro boyutta hücreler var. Birbirleriyle koordinasyon halinde çalışan bu hücreler, gözümüzü açtığımızda andan itibaren bize hayatımızı, benliğimizi veriyorlar. Neden mi? Çünkü bir düşünün, beynimizde konum hücreleri olmasaydı neler olurdu? Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren her şeyi yeniden öğrenmek, yeniden tecrübe etmek zorunda kalırdınız. Her gün cevabını bulmak zorunda olduğunuz onlarca soru, ben neredeyim, bulunduğum yer tanıdık bir yer mi, güvenli mi, okulum bulunduğum yere göre hangi konumda, mutfak nerede gibi sorular olurdu. Bir değil, iki değil, bir ömür boyu her gün bu durumu yeni baştan yaşamak ne kadar sıkıntılı olurdu değil mi? İşte bu yıl Nobel ödülünü kazanan bilim insanları varlıklarıyla bize müthiş bir hayat konforu sunan konum hücrelerinin işleyiş mekanizmasını çözdüler. Konum hücreleri süper akıllılar ancak tek başlarına hareket etmiyorlar. Bizim bulunduğumuz konumun farkında olabilmemiz için şebeke hücreleri ile koordinasyon halinde çalışıyorlar. Şimdi kılavuz hücrelerindeki süper yaratılış nedir bir bakalım.
Bu yıl Nobel Tıp Ödülü iki ayrı ekibe verildi. Ödülün diğer sahibi Norveçli Moser çifti, beynin bir başka bölgesinde entorhinal kortekste yer alan kılavuz hücrelerinin varlığını keşfetti. Kılavuz hücreleri hipokampüsteki konum hücreleriyle işbirliği içinde çalışıyor ve kişinin nerede olduğunu anlamasına yardımcı oluyor. Bu hücreler beyinde bir koordinat sistemi kurulmasını ve hareket ettikçe yol bulmayı sağlıyor.
Biz yer değiştirdiğimizde kılavuz hücreleri hipokampüsteki konum hücrelerine altıgen kodlar gönderiyorlar. En ufak bir yer değiştirmesiyle birlikte konum hücrelerine yeni kodlar ulaştırıyor. Onlar da noktalar halinde yer belirlemesi yapıyor. Tıpkı bir ustanın yer korolarını döşemesi gibi canlının bulunduğu yerin hayali bir haritasının çıkarılmasını sağlıyorlar. Çok küçük alanlarda bile bu haritalama yapılabiliyor. Bir nokta daha var ki bu daha çok önemli. Yön tayini yapan bu hücreler aynı zamanda bu bilgileri hafızalarında da tutuyor. İşte tüm bu gelişmeler Alzheimer ve diğer hafıza hastalıklarının tedavisinde yeni bir çığ açacak gibi görünüyor. Çünkü Alzheimer hastalarında beyinde ilk zarar gören kısımlar genelde hipokampus ve kılavuz hücrelerinin bulunduğu bölgeler oluyor. Şimdi sırada sokakların, evimizin vazgeçilmezi sevimli kedilerin maceraları var. We'll be right back. bu ayda harika bilimin sonuna geldik. Kapatmadan önce size vatozların bazı durumlarda hiç de tehlikeli olmadığını gösteren bir film göstermek istiyorum. Olay yeri Karayipler, Cayman Adası. Burada yaşayan vatozlar bölge halkının hatta turistlerin elinden yemek yiyor. Kendini sevdiriyorlar. Biliyorsunuz aslında vatozlar oldukça tehlikelidir. Kuyruklarında savunma anında kullanılan çok sayıda diken bulunur. Bu dikenler battığında ağrıya, enfeksiyona hatta bazen ölüme neden olabilirler. Ancak vatozlar oldukça akıllı çünkü bu savunma mekanizmalarını ancak riskli durumlarda düşmana karşı kullanıyorlar. Cayman Adası'ndaki dikenli vatozlar çevredeki insanların kendileri için bir tehlike olmadığını anlamışlar. Çünkü onlarca yıldır aynı yerde balıkçıların av dönüşü balıkları temizlerken suya bıraktıkları parçalarla besleniyorlar. Bu yüzden vatozlar her motor sesi duyduklarında yemek vakti geldiğini anlayıp hemen sahile toplanıyorlar. Ve artık dikenli vatoz şehri adı alan bu bölgeye gelen ziyaretçiler evcil bir hayvan gibi sevgi gösterip onlarla oynayıp ellerinden yemek yiyorlar. Sizi bu görüntülerle baş başa bırakmadan önce unutmayın, bize soru ve fikirlerinizi Twitter'da harika alt çizgi bilim adresine yazabilirsiniz. Ayrıca harika bilimin kısa videoları ve fotoğraflarına Instagram'da harika çizgi bilim hesabını takip ederek ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.